Ayrım 25.
Paris'te defans meydanındakiler bir yana, gökdelenleri hiç sevmem. Fransızların bunlara gratte-ciel, yani gökyüzünü kaşıyan ya da tırnaklayan değil de çok daha güzel bir sözcük olan tour, yani kule demeleri ilginçtir. Ama ister gökyüzünü kaşıyan, ister kule denilsin, doğaya aykırı bir biçimde fazlasıyla yükselen bu yapılardan, hele İstanbul'dakilerden nefret ederim. Kapitalizmin simgesi saydığım bu yapıların, doğup büyüdüğüm kentte çoğalacağı kaygısı içimi kemirir. Gel gelelim biraz utanarak şunu itiraf etmeliyim ki, bunların en yükseğinin en üst katına bütün turistler gibi ben de çıktım. Eskiden en yüksek bina Empire State'miş. Şimdi onun yerine World Trade Center'ın aynı boyda iki gökdeleni almış. Bunlardan birinin en üst katına, yani 107. katına bir asansörle pırt diye çıkıverdik. Bu son katın her bir yanı camdı ve hafif sallanıyordu gibi geldi bana. O camlardan bakınca alçaktan uçan bir uçaktaymış gibi görüyordunuz her şeyi. Manhattan'ın okyanusla çevrili bir ada olduğunu da anlıyordunuz. Öteki gökdelenler kısa görünüyor, aşağılarda kalıyordu. Özgürlük heykeli bir oyuncak bebek kadar küçüktü. Şuraya buraya giden kocaman vapurlar da birer oyuncaktı. Kaliforniya'da soyların karıştığını, WASP yani Anglo-Sakson kökenli beyaz protestanların yanında Afrika'dan, Asya'dan, Güney Amerika'dan gelen bir yığın göçmen olduğunu söylemiştim. Ama değişik soyların ve milletlerin asıl karıştığı yer Kaliforniya değil, New York kenti. Çünkü dünyanın dört bir bucağından, özellikle Avrupa'dan gelen insanlar var orada. Çok sayıda Yahudi, İtalyan, İrlandalı, Polonyalı, Çekoslovak, Yunanlı, hatta Türk. Yani New York tamamıyla kozmopolit bir yer. Şu kozmopolit sözcüğünün değişik ülkelerden gelenlerin bir arada yaşadığı bir kent demek olduğuna göre, neden genellikle hep olumsuz anlamda kullanıldığını bir türlü anlayamamışımdır. Kozmopolitliğinden ötürü New York tipik bir ABD kenti sayılamaz. Oraya yerleşenlere de tipik Amerikalı denilemez. Orasını ABD'nin öteki kentlerinden daha ilginç bir yer yapan da, kendi kültürlerini beraberlerinde getiren bu Avrupalı göçmenlerdir bana kalırsa. Belki onların sayesindedir ki kültürle sanat böylesine önemsenir New York'ta. ABD'nin başka hiçbir yerinde dinleyemeyeceğiniz konserleri, seyredemeyeceğiniz oyunları, göremeyeceğiniz sergileri bulabilirsiniz orada. Örneğin New York'ta ancak 15 gün kaldığım halde Carnegie Hall'da ünlü Japon şefi Seiji Ozawa'nın yönettiği orkestranın bir konserine gidebildim. Ariel Dorfman'ın Ölüm ve Genç Kız oyununda Glenn Close ve Gene Hackman'ı seyredebildim. Çünkü New York, Amerika'nın kültür başkenti olarak bilindiği için Hollywood'un bu ünlü sinema oyuncuları orada sahneye çıkmayı bir onur sayıyorlar. New Yorklular sanata öylesine meraklı ki, konserler ve tiyatro oyunları son derece pahalı olduğu halde haftalarca önceden bilet satın alıyorlar. New York sinemalarında en eskisinden en yenisine kadar sanat değeri olan bütün filmleri seyredebilmek olasılığı var. Ama bu seçkin filmleri seyrederken bile sinirinize dokunan küçük bayağılıklar olabiliyor. Örneğin koltukların kenarında yuvarlak bir delik var. Kocaman bir plastik kavanoz içindeki patlamış mısırı o deliğe koyuyorsunuz. Bir yandan film seyrederken bir yandan da patlamış mısırları çıtır çıtır yiyorsunuz. Derek Jarman'ın Marlowe'un 2. Edward Tragedyası'ndan esinlenerek çevirdiği filmi seyrederken, arkamda oturan kızla oğlanın çıtır çıtır sesler çıkararak bunu yaptıklarını görünce, öğretmen otoritesinden yararlanıp onları öyle bir azarladım ki zavallıların ödleri koptu. Patlamış mısır kavanozunu koltuktan hemen çıkarıp kızın sırt çantasına tıktılar. Amerikan televizyonunun belki yüze yakın olan kanalları genellikle ya sıradan ya da düpedüz bayağı iken, New Yorklular Channel 13 dedikleri kablolu özel televizyonda her gün değerli tiyatro oyunları, filmler, konserler, dokümanterler izleyebiliyorlar. New York'a yerleşen Avrupa kökenliler yaşadıkları kentin üstünlüğünün ve ayrıcalıklarının bilincindeler. Biz Amerikalıyız demiyorlar da biz New Yorkluyuz diyorlar genellikle ve ABD'nin hiçbir başka yerinde oturamayacaklarını ileri sürüyorlar ikide birde. Bense New York'u gördüğüme memnunum. Ama benim gibi bir eski dünyalıya o yeni dünyada 15 gün kalmak yeter de artardı. Atlantik Okyanusu'nun kıyılarından Pasifik Okyanusu'nun kıyılarına geçerek New York'tan San Francisco'ya 6 saatte uçtum. Genç arkadaşlarım ayarladıkları bir arabayla beni havaalanından alıp Berkeley'ye götürdüler. San Francisco'yu Berkeley'ye bağlayan Bay Bridge'in uzunluğu beni hayretler içinde bıraktı. Öteki asma köprüler gibi iki kuleli değil dört kuleliydi. Ama asıl hayranlık duyulması gereken şey bu teknoloji harikası değil, Golden Gate Körfezi ile San Francisco'nun olağanüstü görüntüsüydü. Berkeley'de kaldığım 15 gün boyunca Ayfer'le Aylin beni sıcak bir konukseverlikle ağırladılar. Kaldıkları dairede sadece büyük bir oturma odası, büyükçe de bir yatak odası vardı. Yatak odamı başkalarıyla paylaşmaktan hiç hoşlanmadığımı bilen Ayfer, ancak çocuklarım küçükken onlarla aynı odada yatardım, bana kendi odalarını verdi. Arkadaşıyla o, oturma odasında yerlere serdikleri şiltelerde yattılar. Ev çok büyük ağaçlarla çevriliydi ve her bir tarafında geniş pencereler olduğundan bir ormanın içinde uyuyordunuz sanki. Ayfer rakı bulup evin taraçasında bana çilingir sofraları kurmanın bile yolunu buldu. Aynı evin en alt katında bana çok yakın bir genç arkadaşım daha vardı. Orhan Orgun. Bu delikanlı 36 yaşında ölen sevgili okul arkadaşım Saffet Orgun'un torunuydu. Orhan Boğaziçi Üniversitesi'ne girmiş, makine mühendisi olmuş ve master'ını yapmak üzere Berkeley'den bir burs kazanmıştı. Ama bu arada onu asıl ilgilendiren konunun makine mühendisliği değil, linguistik olduğunu anlamıştı. Mühendisliği beceremedi de dil bilimine yöneldi demesinler diye master diplomasını başarıyla elde ettikten sonra babasına bir mektup yazıp durumu bildirmişti. Ömrü boyunca sevmediği bir alanda çalışmanın insanı nasıl mahvedeceğinin bilincinde olan babası da bunu anlayışla karşılamıştı. Zaten Orhan üstün zekası sayesinde bir dil bilimi bursu da kazanmıştı bu arada ve çok geçmeden yeni alanında değerli bir öğretim üyesi oldu. Yanlış meslek seçenlerin ne kadar acı çektiklerini ben de bildiğim için Orhan'a örnek göstermek isterim böylelerine. Karşılarında koca bir ömür varken 5 yıl hatta 10 yıl yitirdim diye yılmasınlar, asıl sevdikleri işi cesaretle yapsınlar. Orhan'ın babaannesi sevgili arkadaşım Saffet böbreklerinden hastalandığında doktorlar yaşasa yaşasa 6 ay daha yaşar demişlerdi. Ne var ki o sırada Profesör Frank'ın asistanı olan Profesör Doktor Orhan Ulutin'in usta hekimliği sayesinde 2,5 yıl yaşadı, hem de yataklara düşmeden Kandilli Kız Lisesi'ndeki görevini sürdürerek. Durumu ağırlaşınca kan vermek gerekti. Benim kan grubumsa herkesinkine uygundu. Yan yana uzandık. Doktor Orhan benden ona kan aktarımı yaptı. Saffet gülüyor, "Orhan yeter artık, ben Drakula gibi kızın kanını emiyorum," diyordu. Bense bir işe yaramanın mutluluğu içinde ve kan kaybından ötürü hafif sarhoş bir durumdaydım. Uzan biraz dinlen, ayran filan iç dediler. Onları dinlemedim. O sırada 2 yaşında olan oğlum Mustafa'yı bir an önce görmek istiyordum her nedense. Yaz mevsimi için Niyazi Berkes'ten bir katını kiraladığımız Anadolu Hisarı tepesindeki konağa gitmek üzere hava kararırken Saffet'in ablasının Suadiye'deki evinden çıktım. Niyetim bir taksiye binmekti. Ama bir de baktım ki yanımda ancak otobüse binebilecek kadar para var. Geri dönüp ödünç para alacağıma, sendeliğe sendeliğe Kadıköy'e giden bir otobüse bindim. Oradan Üsküdar otobüsüne, oradan da Beykoz otobüsüne. O son otobüste başım öyle dönüyordu ki şoföre, "Midem bulanıyor, burada hemen dur," dedim. Otobüs durdu, kendimi yolun kenarındaki hendekte buldum. Orada ne kadar kaldığımı, eve nasıl dönebildiğimi pek bilmiyorum. Tek anımsadığım, duvarlara tutuna tutuna odama gittiğim, Mustafa'nın küçük yatağını benimkinin yanına çektiğim ve sisler içinden çıkan bir sesin kafama bir çekiçle vururcasına "Saffet gene de ölecek, Saffet gene de ölecek" demesiydi. Nitekim bir iki ay sonra Saffet 36 yaşındayken öldü. Gülümseyerek ölümcül hastalığı konusunda bir kara mizah ustası gibi şakalar yaparak, öyle bir bilgelik, öyle bir yiğitlik içinde öldü ki Profesör Frank, arkadaşınız Sokrat gibi öldü dedi bana. Saffet okulu bitirdikten bir yıl sonra hepimizin gügü dediği, hala öyle deriz, Güneli doğurdu. 20 yaşındaydım. Gügü kucağıma aldığım ilk bebekti. Onu hep severdim ama 14 yaşında annesiz kalınca daha da çok sevdim ve Gügü benim her zaman güvenebileceğim vefalı oğlum oldu. Böylece genç ölmenin o korkunç haksızlığından ötürü arkadaşım Saffet'in haklı olan mutlulukları ben yaşadım. Gügü'nün güzel bir insan olarak gelişmesini gördüm. Birbirinden yetenekli iki çocuğunu, Orhan'la Gün'ü yetiştirmesini gördüm. Torunlarının dünyaya gelişini gördüm. Arkadaşımın hakkı olan bu sevinçler hep bana bağışlandı. Geniş bir alanı kaplayan Berkeley kampüsü, Kaliforniya'ya özgü o görkemli doğasıyla, meyve ağacı olmadıkları halde acayip kırmızı çiçekler açan ağaçlarıyla, korularıyla, havuzlarıyla, dereleri aşan küçük köprüleriyle, beton yığınlarına dönüşmeyen üniversite binalarıyla bir cennetti. Yalnız kampüs değil, Berkeley kasabası da, dolayları da çok güzeldi. San Francisco'ya gitmediğim günler otobüslere binip son duraklarda inmek yöntemini uygulamaya koyarak şurada burada gezinirdim. Birçok yeri, bu arada küçük ahşap evleri ve çiçekli bahçeleriyle çok sevimli bir yer olan Alameda'yı gördüm. Alameda, çok uzun bir tünelle varılan bir adaymış meğer. Otobüsün şoförü boylu poslu şahane bir kara hatundu. Sırtındaki resmi şoför ceketinin altına kırmızı ipekten daracık bir mini etek giymişti. İnce uzun bacaklarında siyah çoraplar, ayağında çok yüksek topuklu, ucu sivri kırmızı ayakkabılar vardı. Şahane kara hatuna bakıp bakıp içimden, "Yaşasın böyle bir kılığa izin veren Berkeley Belediyesi, yaşasın bu kasabanın otobüs idaresi," diyordum. Otobüsten inince hemen oradaki bir ağacın altına oturduğumu gören Kara Hatun ne beklediğimi sordu. Otobüsün kalkmasını beklediğimi, bilmediğim yerlerde böyle gezindiğimi anlattım. Kara Hatun bunu beğendi, beni çok akıllı buldu. "Gel sana şuradaki kafeteryada soğuk bir şeyler içireyim. Otobüsü biraz daha geç kaldırırım, ziyanı yok," dedi. Dönüşte şoför yerinin hemen arkasına oturdum. Çene çala çala Berkeley'ye vardık. Genç arkadaşlarım beni Bağlar Bölgesi Napa'ya götürdüler. Boy boy şarap fıçılarıyla dolu mahzenleri gezdik. Uzun bir masada değişik renkte, değişik türden şarap şişeleri diziliydi. Bunlardan bir kadehe birer parmak koyuyor, isteyenlere tattırıyorlardı. En beğendiğiniz şarabı alabiliyordunuz böylece. Bütün bunlar iyiydi, hoştu ama o sırada tombul, kel kafalı, orta yaşlı bir Amerikalının, "Bunları neden cam şişelere koyuyorlar? Şarabı da Coca-Cola gibi teneke kutulara koymalı, daha pratik olur," dediğini duyunca tepem attı. Herifi terslememek için kendimi zor tuttum. "Hele bir düşünün, o güzel şarapları teneke kutulardan içecekler. Hem de bir bardağa koymadan, kutunun deliğinden içecekler. Bardak kullanmamak Amerikalıların ve ne yazık ki bizlerin de barbarca bir alışkanlığı oldu artık. Alkollü ya da alkolsüz, her içki bardağa konulmadan ağza dikiliyor ve mideye indiriliyor. Amerikalıların içmekle ilgili bu alışkanlığından ne denli hoşlanmıyorsam, yemekle ilgili başka bir alışkanlıklarından da o denli hoşlanıyorum. Birazdan açıklayacağım doggy bag, yani küçük köpeğin çantası alışkanlığı bu. Fransız mutfağı, Türk mutfağı, Çin mutfağı gibi geleneksel bir mutfak türü elbette yok Amerika'da. Ancak 200 yıl önce uygarlığa kavuşan, 4 ayrı kıtadan ve Avrupa'nın değişik ülkelerinden gelen göçmenlerden oluşan bir toplumda geleneksel binli bir mutfak nasıl gelişebilir ki? Amerikan mutfağının özgün bir ürünü sayılabilecek tek yiyecek o sevimsiz hamburgerlerdir bana kalırsa. Onun da eski tadını bozmanın çaresini bulmuşlar. Çünkü 19. yüzyılın sonunda yazılmış bir romanda okuduğuma göre, 100 yıl önceki hamburgerler çok daha lezzetliymiş. Izgara edilmiş büyük yassı bir köfte, bol bol kavrulmuş soğan ve kızartılmış domatesle iki dilim Karaköy ekmeği arasında yenilirmiş. Oysa şimdiki hamburgerlerde sağlığa aykırı bilinen kavrulmuş soğanlar, kızartılmış domatesler gibi şeyler yok. O yuvarlak ekmeğe gelince pamuk kadar beyaz ve pamuk kadar tatsız. Amerika'nın milli bir mutfağı yok. Ama buna karşılık dünyanın belki en güzel lokantaları oranın büyük kentlerinde, özellikle New York'ta. Fransız, İtalyan, Rus, İspanyol, Türk, Yunan, Hint, Japon, Çin lokantalarında, eğer yeterince paranız varsa elbette, canınızın istediği türden ve çok kaliteli yemekler yiyebilirsiniz. Ölmeden önce ünlü Pekin ördeğini yemek fırsatını New York'ta bir Çin lokantasında bulmuştum. Garson cilalanmış gibi parlayan koyu kahverengi ördeği önce bize göstermiş, sonra dilim dilim kesip bir yufkaya sarmıştı. Sahiden çok lezzetliydi. Gel gelelim, Amerikan lokantalarında yemek porsiyonları genellikle öyle büyüktür ki normal iştahlı bir müşterinin, hatta iyice ihtiyarlamadan önce benim olduğum gibi anormal iştahlı bir müşterinin bu dev porsiyonlarla başa çıkmasının yolu yoktur. Önünüzde dünyalar güzeli bir yemek vardır. Yiyebildiğiniz kadar yersiniz ama yarısı gene de tabakta kalır. Bir ikileme düşersiniz. Yiyemezseniz aklınız o tabakta kalanlara takılacak. Yerseniz mide fesadına uğrayacaksınız. İşte doggy bag geleneği o zaman imdadınıza yetişir. Yüzünüzde biraz sinsi bir ifadeyle bunu köpeğime götüreyim dersiniz garsona. En şık lokantalarda bile bunu yapabilirsiniz. Garson tabağınızı mutfağa götürür, artıkları folyo kağıtlara sarıp kahverengi mukavvadan yapılmış, üstünde doggy bag yazılı güzel bir poşete koyar. Siz lokantadan çıkarken bunu elinize tutuşturur. Aslında garson da çok iyi bilir o pakettekileri köpeğinizin değil sizin yiyeceğinizi. Bunu o kadar iyi bilir ki bir defasında garsonun biri bana ikramda bulundu. Sanal köpeğimin yemeyeceği besbelli olan meyveleri, güzel bir şeftaliyi, bir elmayı, bir de armudu doggy bag'ime koydu. Berkeley Üniversitesi'nde beyaz soydan öğrenci sayısı Latin American, yani Güney Amerika'dan gelen, ya da Asian American, yani Asya'dan gelen öğrenci sayısı ile eşit gibi. Çinli bolluğu özellikle dikkatimi çekti. Zaten San Francisco'nun en ünlü mahallesi sadece Çinlilerin oturdukları, Çin malları satan dükkanlarla dolu Chinatown. Bu Çinli bolluğunun nedeni de vaktiyle demir yolları yapılırken Çin'den gelen yığınla işçinin o bölgeye yerleşmesiydi. Yoksul kesimden Çin kökenli kızlarla oğlanları Berkeley gibi çok yüksek düzeyde eğitim veren, çok pahalı sandığım bir üniversitede görünce ilkin şaşırmıştım. Sonra Berkeley'in devlet üniversitesi olduğunu öğrendim. Yani yabancı öğrencilerden çok para alınıyor, ABD vatandaşlarına çok daha ucuza eğitim veriliyordu. Böylece ucuz emek oldukları için demir yolları yapımında canları çıkıncaya kadar köleler gibi sömürülen Çinlilerin torunları, Amerika'nın en değerli üniversitelerinden birinden yararlanmanın keyfini sürüyorlar, hak da yerini buluyordu. Berkeley'de soy karışımı çok hoşuma gidiyordu. Çok daha fazla hoşuma giden başka bir şey de orada gördüğüm özgürlük havasıydı. Bu özgürlük öylesine sınırsızdı ki orada olup bitenleri görseler bizimkilerin yüreklerine iner, buna anarşi, hatta anarşilerin en korkuncu derlerdi. Örneğin hava biraz sıcak olunca kız öğrenciler de oğlanlar da yalın ayak geziniyorlardı. Kızlar bir sütyen takmak ve kısacık bir şort giymekle yetiniyorlardı. Bazı öğrencilerin tişörtlerinin üstünde büyük siyah harflerle "Fuck the police" yazılıydı. Ve bu tişörtler sokaklarda kurulan tezgahlarda serbestçe satılıyordu. Bunlardan bir tane almayı çok canım istedi bir ara. Böyle bir tişörtü sırtıma geçirip Manisa'daki işkenceci polisler duruşmasına gitmek ne hoş olurdu mesela. Gel gelelim, bizde halk da devlet de şakadan anlamaz. Beni ya sokaklarda linç ediverirler ya da ahir ömrümü zindanlarda geçiririm korkusuyla bundan vazgeçtim. Berkeley'de insanlar canları istediği gibi yaşıyorlar. Berkeley Marinası'nda denize uzanan belki bir kilometre, belki daha uzun bir iskele var. O iskelenin ucunda Asya kökenli kadınlı erkekli bir grup bir çadır kurmuşlar, balık avlıyorlar. Tuttukları balıkları orada bir mangalda ızgara edip yiyorlar. Orada yatıp kalkıyorlar. Hiç kimse "burası belediyenin malıdır, burasını işgal etmeye hakkınız yoktur demiyor onlara. Gerçi devlet, eğer kara soydan gelmiyorlarsa bireylere pek az karışıyor, onları aklına geleni yapmakta ya da söylemekte özgür bırakıyor. Ama onlara karşı çıkan başka bireylere de aynı özgürlüğü tanıyor. Örneğin eşcinseller özgür, cinsel tercihlerini gizlemek zorunda değiller. Ama Berkeley kampusunda bir delikanlı bir masanın üstüne çıkıp eşcinselliğin bir sapıklık ve ahlaksızlık olduğu, mutlaka cezalandırılması gerektiği konusunda nutuklar atmakta da özgür. Sütyenli ve şortlu kızlar özgür ama aralarında dolanan yaşlı bir adamcağız elindeki kutsal kitabı havaya kaldırarak bu kızlara iş işten geçmeden önce pişman olun diye bağırmakta ve avaz avaz dinsel şarkılar söylemekte de özgür. Berkeley kasabasının en civcivli caddesi Telegraph Street'te The Hate Man, yani kin adamı diye bilinen beyaz soydan çılgın bir adam var. Durup dururken gelip geçene nefretle bakıyor. Sevgiye inanan biri olarak ona gülümsemeye kalktım. Neden herkesten nefret ettiğini soracaktım. Ama adam kin kusarak bana öyle bir baktı ki gülümsemem dudaklarımda dondu, ödüm koptu, yanından kaçtım. Oysa Berkeley'ler bir insanın sevmeye hakkı olduğu gibi nefret etmeye de hakkı var diyor, yanından geçiyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse böyle bir hoşgörü bende bazı kuşkular uyandırıyor. Acaba kayıtsızlıktan mı, bana necilikten mi ya da o iğrenç her koyun kendi bacağından ısılır zihniyetinden mi kaynaklanıyor bu hoşgörü diye kaygılandığım oluyor. Gel gelelim, hoşgörünün gerçekten çok güzel örnekleri de var orada. Ayfer'i görmeye gittiğimde bir de baktım antropoloji bölümünün binasında bir homeless kadın bir banka uzanmış mışıl mışıl uyumakta. Yöneticiler de, öğretim üyeleri de, kadıncağızın yağmurdan korunması ve geceleri üşümemesi için antropoloji bölümünün koridorunda barınmasını son derece normal sayıyorlar. Burası resmi bir yer, bir üniversite binası, senin burada yatmaya hakkın yok demek, kimsenin aklının kenarından bile geçmiyor. İşte ben gerçek hoşgörü derim buna. Zaten Berkeley'de bütün evsiz barksızlar korunuyor. Yetkililer barınakları olan People's Park'ı, yani Halk Parkı'nı, geceleri kapatmaya kalkınca öğrenciler kıyametleri koparmışlar. Evsiz barksızların sığınabilmeleri için park geceleri açık bırakılmış hemen. Kimse homeless'leri hor görmediği gibi onlar da kendilerini küçük görmüyorlar sanki. Dileniyorlar ama bizdeki dilenciler gibi yüzlerine acıklı bir ifade vermeden şakalaşırcasına dileniyorlar. Hadi bana bir dolar atıver ya da şu yediğin sandviçin yarısını bana bırak diyorlar gülümseyerek. Yanında köpekleri de olan evsiz barksızlar göğüslerine dayadıkları kartona ikimizin de karnı aç diye yazabiliyorlar. Anladığım kadarıyla bir yabancıdan biraz para istemek ayıp değil Berkeley'de. Bir durakta otobüs beklerken üstü başı düzgün bir genç yanıma gelip benden yarım dolar istedi. Ben de otobüse binecek bozuk parası yok sandım, hemen verdim. Delikanlı parayı cebine atıp teşekkür etti. Sonra yaptığı çok normal bir davranışmış gibi salına salına duraktan uzaklaştı. Berkeley'ler evsiz barksızlara gösterdikleri ilgiyi sakatlardan da esirgemiyorlar. Kasabanın caddeleriyle sokaklar tekerlekli koltuklarla dolu. Bunlardan birinin motoru bozulunca ya da bir yokuşu çıkamayınca hemen yardımına koşuyorlar. Türk arkadaşlarıma burada çok sakat olduğunu söyleyince, Türkiye'de çok daha fazla vardır herhalde ama bizimkiler genellikle evlerinde oturur, bunlar sokaklarda gezinir dediler. Canları istediği gibi gezinmemeleri için de hiçbir neden yoktu. Çünkü halka açık her yerde sakatlar için özel tuvaletler vardı. Duraklarda şoförler bir düğmeye basınca otobüsün basamakları yok oluyordu. Onların yerini kaldırıma dayanan küçük bir köprü alıyordu ve tekerlekli koltuklu otobüse rahat rahat girip şoförün hemen arkasındaki özel yerine yerleşiyordu. Berkeley sivil toplum örgütleriyle doluydu ve bu örgütlerin hepsi kendi davalarını savunan broşürler yayımlıyorlardı.